Ayrım 15, Pusu, Jack Higgins, sayfa 213. Robert Scotch doldurup Basaya soruşturmasının haberlerini arattı. Basaya ve şoförünün silahlı olduğu bilgisi sızmıştı ve abartılıyordu. Rus Büyükelçisi olayla ilgilerinin olmadığını açıkladı. Moskova'da onayladı. Daha fazla anlatılacak bir şey olmadığından televizyon programları arşivdeki boşluk doldurma görüntülerine dönmek zorunda kaldı. Çeçenistan'daki savaş görüntülerinin tam ortasında kirli, bakımsız ve tamamen acımasız Basayev vardı. Kötü olan sadece savaşın kıyımları değildi. Açık mezarlara yuvarlanan cesetler, makineli tüfekler görevini yaparken çekilmiş sahneler, Basayev'in orada durup Nazi gibi şeytanca bir hazla sevinen gerçek görüntüleriydi. Rus ordusunun nefret ettiği birisi olması beklenebilir bir şeydi. Ancak Kurbski dikkat uyandıracak kadar umursamaz görünüyordu. İçgüdüsel olarak Roper Kurbski'nin detaylarını arattı. Özellikle de kara kaplanlarla savaş kayıtları üzerinde durdu. Madalyaları vardı ve Tanrı biliyor ya sayısı bir hayli fazlaydı. Yanlarında kısa bir alıntıyla toplamda 6 tane vardı. 5 Şubat 1995'te bu subay daha önce hiçbir paraşüt eğitimi almaksızın adamlarıyla General Şadit Basayev'i yakalamak amacıyla Kuba yaylasında atlayış yaptı. Görevi başarısızlıkla sonuçlandı ancak birlikten geriye tek kalanlar olarak Teğmen Kurbsk ve Çavuş Yuri Bunin orduya tekrar katılmayı başardı. Roper ekrana bakarak oturdu. Çavuş Doyle bir kupa çay ve jambonlu sandviçle içeri geldi. ''Buyurun efendim.'' ''Tony, sana daha önce paraşüt eğitimi almadan paraşütle operasyona atlayan bir adamın olduğunu söylesem ne derdin? Nasıl bir adam böyle bir şey yapar?''
''Ya tam kaçıktır ya da aptal bir kahraman derim. Öyle biri hakkında bir şeyler okumuştum. Tarihteki en büyük paraşütlü birlik atlayışı 1944'te Arnhem'de. Ekiplerden birisi kalkıştan biraz önce doktorunu kırık bileği yüzünden geride bırakmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla da daha genç, hiç eğitim almamış bir doktor onun yerine geçiyor. Paraşütünü uçakta bağlıyorlar, o da atlayışını yapıyor.
Kapıda durdu.
Bazıları da eğlenmek için her şeyi yapar.
Doyle dışarı çıktı. Roper orada oturup çavuş Yuri Bunin'i arattı. İki madalya almıştı. Birisi Kurbski ile aynı operasyondandı. GRU'ya transfer edildi. Şimdiki kıdemi binbaşı. Dublin Büyükelçiliğinde ticari ateşe.
Kurbski aradı. Neredesin?
Garajın üzerindeki yeni mekanımda. Birkaç şeyi düzenliyorum. Yol üzerindeki dükkandaki çocukla konuştum. Hindistanlı Hitesh Patel. Aslında ilginç bir çocuk. Ebeveynleri Bombay'dayken dükkana bakan 4. sınıf tıp öğrencisi.
''Bu akşam ne yapıyorsun?''
''Gelip seninle görüşürüm diye düşünmüştüm. Sana uyar mı?''
''Kesinlikle. Başka bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Televizyon Basayev'in vurulma haberleriyle dolu. Onu pek pohpohlamayan Çeçen Savaşı'ndan kalan eski görüntüler de var. Sen de mi öyle düşünüyordun?''
Roper bir şey biliyordu. Ses tonundan bariz anlaşılıyordu. Bunu halletmenin en iyi yolu doğruyu söylemekti.
''Kurbski, o alçak, sadist canavarın tekiydi. Her şekilde kötüydü. Şeytan bile onu cehenneminde istemez. Ve birileri o pisliği vurdu diye sevindim mi? Daha çok sevinemezdim.
Bunu anlamak zor değil.
Bu arada Katya rolümü desteklemesi için bana bahçıvanların kullandığı türden bir Ford kamyonet verdi. Yeşil renkte, sana plakasını vereyim.
Roper numarayı yazdı.
Sonra görüşürüz o zaman.
Kapattılar. Kurbski öylece durdu. Bunin'i aradı ve onu karargahında buldu.
''Benim Alex, Yuri, Lushkov nasıl karşıladı?''
''Başta çok fena canı sıkıldı ama sonra Putin'i özel numarasından aradı. Başbakan çok sevindi ve anlaşılan o ki Ferguson'un adamlarını aptal yerine koyma hoşuna gitti. Lushkov seninle daha fazla irtibata geçemeyeceğini söyledi. Güvendiğin tek insan ben olduğumdan bundan sonra ikimiz görüşecekmişiz.''
''Çok iyi, fakat önce Roper'ı halletmeliyim. Kandırılması zor bir adam. Söylesene Yuri, kariyer detaylarını bilgisayarda tarattığında Londra'ya atandığında çıkıyor mu?''
''Hayır, özel görev olduğu için sınıflandırılmış bilgi olarak görünüyor. Sadece lafta var yani. Kayıtlarıma göre ben hala Dublin'de ticari ateşeyim.''
Harika, bir ara seninle konuşuruz.
Bir dakika, Ferguson'un adamları ve bir arkadaşını etkileyen bir şeyler çıktı.
Seni dinliyorum.
Adı Blake Johnson, devlet başkanı Cazalet'in özel güvenlik başkanı. Yani önemli biri ve Lushkov'un dediğine göre Ferguson'un adamlarına çok yakın. Geçen yıl Londra'dayken Lushkov suikast yapması için birilerini tutmuş. Ama Dylan ve bir arkadaşı yüzünden bozulmuş. Lushkov fena halde kafayı takmış, neden bilmiyorum. Her neyse, Johnson yarın NATO ile ilgili Londra'ya geliyor ve Lushkov onu kaçırmayı düşünüyor.
Bundan emin misin?
Olayın içinde ben yokum ama dinledim. İşi halletmek için Oleg ve Petrovic'i kullanıyor. Moskova'daki güvenli yerden hatırlarsın.
Hatırlıyorum. Bunlar köpeği öldürürler. İkisi de. Ama Ferguson'a olan her şeyin ucu bana da dokunur. Dolayısıyla bununla ilgilendim. Bu çılgınlık Yuri.
Bence de ama Lushkov bunu ciddi ciddi yapmayı düşünüyor. Yüzünü görmeliydin. Çok eski bir hikaye olmalı.
Pekala, bana haber ver. Lushkov'a benim bildiğimi söyleme. Bunu kendine sakla.
Elbette Alex. Sen benim için daha önemlisin.
Bahçeden geçip eve doğru yürüdü, seraya girdi. Svetlana Rahmaninov'un 4. piyano konçertosunu çalıyordu. Katya tuvalinin başında durmuş, Monika'nın pastel resmini çiziyordu.
Muhteşem olmuş, dedi Kurbski.
Hiç olmadı. Yüzü yaptım ama ruh nerede?
Buna verilecek bir cevabım yok. Holland Park'a gidiyorum. Arabayla gidecektim ama içki içiyordum. O yüzden taksi çağıracağım.
Emin misin?
Sorun değil. Svetlana'yı alnından öptü ve Katya'ya gülümsedi. Beni beklemeyin.
Öyle bir niyetim yok zaten.
Büfeye gitti, bir çekmece açtı ve kapının kumandasıyla döndü.
Şimdi istediğin gibi gidip gelebilirsin.
Ne kadın ama. Dudağına ufak bir öpücük kondurdu ve dışarı çıktı.
Abbey yolu boyunca Belsize Park'ta yürümek çok hoştu. Ona Beatles hatırlattı. Sonra bir sürü taksinin geçtiği Swiss Cottage'a ulaştı. Birini durdurup arka koltuğa geçti. Bunin'in söylediklerini düşündü. Putin Kurbski'nin yaptığını onayladığı için Lushkov'da bir şeyler yapabileceğini düşünüyordu. Lushkov daha önce Johnson'ı halletme girişimlerinde başarısız olmuştu. Ve şimdi kaçırma fikri aklına gelmişti ki bu çok aptalca bir düşünceydi. Lushkov başarılı olsa bile Johnson'ı ne yapacaktı ki? Kafasını salladı. Şoföre sokağın sonunda durmasını söyledi, parasını ödedi ve güvenli yerin girişine yürüdü. Geldiğini bildirdi, Judas kapıyı açtı. İçeriye girdi ve arkasından kapandı.
11. Bölüm. Doyle Kurski bilgisayar odasına geçerken başını salladı. Roper'ı Moskova haberlerini izlerken buldu. Döndü ve gülümsedi.
Hoş geldin dostum. Katya'nın gözlerinin altına kullandığı krem gerçekten işe yarıyor. Eski bir Hammer korku filminden fırlamış gibi görünmeye başladın. Arabayla gelmedin değil mi?
Svetlana şampanya açtı. Eve dönüşümü kutlamak istedi.
16 yıl sonra senin için tuhaf olmalı.
Ayrıca tekrar onunla olmak harika. Gençlik yıllarımın çoğu olağanüstü net bir şekilde aklıma geldi. Ergen, güçlü, taze ve enerji dolu yıllarımın Londra'sı.
Her şeyin mümkün olduğu yaşlar.
Ya da öyle olduğuna inandın.
Kurbski başıyla Basayev'in eski savaş görüntülerinin olduğu Moskova haber programlarını işaret etti.
Baksana, iç tüketim için hazır hale bile getirmişler. Siyah, beyaz ve karıncalı. Pisliğin gerçek hayatta olduğu gibi.
Kremlin bir bağlantıları olduğu iddialarını reddediyor. Ama aynı zamanda dediklerine göre bu zalim savaş suçlusunun elinden çok sayıda insanın acı çektiğini ve şüphesiz nihayet adaletin yerini bulduğunu da belirtiyor.
Buna içerim.
Kurski büfeye gidip büyük bir bardak vodka aldı.
Dehşet bir şekilde acı çekerek onun ellerinde işkence edilen 9 iyi arkadaşıma kaldırıyorum kadehimi.
Bana onu tanıyıp tanımadığımı sorduğunda sana Rus ordusundaki herkesin onu tanıdığını söylediğimde dürüst davranmadım.
Aslında Kara Kaplanlar diye özel bir paraşütlü birlikle Çeçenistan'daydım. Güvenilir bir kaynak Basayev'in dağlarda bir manastırda olduğunu belirledi. Biz de onu öldürmeyi denemek için oraya atlayış yaptık. Ama meğerse güvenilir kaynak o kadar da güvenilir değilmiş.
Aman tanrım, hep böyle olmuştur zaten, dedi Robert.
Geriye sadece 11'imiz kalmıştık. 9'unu işkence edip astı. Çavuşum ve ben kaçmayı başarıp Grozny'ye döndük.
Bana viskiyi uzatsana.
Krupski uzattı. Roper, çavuş Bunin miydi? Faydalı bir arkadaş olmuş olmalı dedi. Tanrım, sen nereden biliyorsun?
Krupski şaşırmış görünmeyi başardı.
Ama nasıl?
İnternetteki ordu geçmişinden. Her madalyanın yanında neden ödüllendirildiğine dair kısa bir açıklama var. Bu durumda senin eğitim almadan atlayışı gerçekleştirdiğin de yazılı.
Birkaçımız eğitim almıştı.
Çok açık konuşmaya başladı.
Bunin bir iki kez Afganistan'da atlamıştı. Hayatında görebileceğin en paraşütçüye benzemeyen bir adamdır. Ordudan sakladığı hukuk diploması bile var.
Ona ne oldu?
Birileri hukuk eğitimi aldığını öğrendi ve GRU'ya transfer edildi. Komisyondan falan bahsediyorlardı ama ben yüzbaşılığa terfi edip pisliğin içine geri döndüm. Sonra da ondan bir daha haber alamadım.
Roper'a baktı.
İçimden bir ses senin benden daha fazla şey bildiğini söylüyor.
Roper sırıttı. Sanal alem her şeyi açığa çıkartabilir. Kendisi için iyi bir şeyler yapmış, binbaşı olmuş ve hala GRU'da. Dublin Büyükelçiliğinde ticari ateşe gibi davranıyor.
O hep zekiydi. Bu da onun içindeki hukukçuyu gösterir. Bu sayede her kalabalık da göz önünde olur.
Arkasına yaslandı.
Şimdi söyle bakalım, söylenmeyen ne var? Scotland Yard'da iyi bağlantıların olmalı.
Evet var, aslında durum neredeyse komik.
Şoför Joseph Limov senelerdir Basayev'in gözde adamı. Üzerinde Walter varmış, çekmiş ama ateş etmemiş. Basayev'in de Walter'ı varmış ama cebinden çıkarmamış. Otopsi sonuçları daha çıkmadı. Ama cesetlerdeki kurşun izlerine göre onları öldürmek için kullanılan silah da Walter'mış.
Bu neredeyse komik falan değil, düpedüz komik.
Krupski çantasına gitti, gizli bölmeyi açtı ve Walter'ı çıkardı. Bununla birlikte 4 olur. James Bond sayesinde çok yaygın bir silah. Kullanımı kolay ve durdurma gücü çok kuvvetli. Moskova'daki pek çok kiralık katilin tercih ettiği bir silah. Sence uzman bir katil miydi?
Söylemek zor. Londra televizyonlarında onunla ilgili çok kirli kareler dönüyor. Bu kareler pek çok insanın hayal edemeyeceği kadar sert. Programları izleyen 2-3 milyon Londralı'nın arasında elbette Basayev'in ellerinden kaçmış mülteciler ve göçmenler de var.
Yani onu öldürme fırsatını kaçırmayacak birçok insan. Kiliseye gidişi birçok insan için açık bir davet olabilir. Bunun yanlış olan tek bir tarafı var. Söylediklerine göre iki adamın da silahı varmış ve Joseph silahını çekebilmiş. Ancak katil ikisini de aklamış. Bu bir uzman olduğunun göstergesidir.
O zaman Kremlin doğrudan ya da dolaylı olarak sözleşmeli bir katille anlaşmıştır.
Komünizmin çökmesi ve kapitalizmin gelişmesi sonucunda para savaşı beraberinde Moskova'daki sözleşmeli cinayetlerin sayısında ciddi bir artışı da getirdi. Gazeteciler, siyasetçiler, iş adamları. Bu durumda sorulacak soru parayı kimin verdiği ve katilin yerli mi yoksa dışarıdan gelen biri mi olduğu.
Roper bir kadeh skoş daha doldurdu. Eğer yerliyse birçok olasılık olabilir. Eskinin doğu yakası çetelerinden bu yana suç sahneleri çok değişti.
Moskova mafyası marka haline geldi. Güçlü Arnavut ve Rumen gruplar Londra'ya taşındı.
Bir de İrlanda belası var dedi Krupski. Bosna'daki, Sırbistan'daki, Kosova'daki savaşlar, ilk Körfez Savaşı, sonra da Irak ve Afganistan. Bu da sadece eğitimli değil, savaşa alışkın binlerce adam eder. Eminim bunların çoğu Basayev'i öldürme işini kusursuz bir şekilde halledebilir. Özellikle de para için. Moskova'da süper katil diye bir adam vardı. Adam başı 50.000 dolar alıyordu ve nadiren işsiz kalıyordu.
Roper başıydı onayladı.
Çok fazla şüpheli olduğundan katili hiçbir zaman yakalayamayacağımızı mı söylüyorsun? Halk Basayev'i parasının üzerinde oturmuş, dünyaya kahkahalarla gülen alçak bir adam olarak görüyor. Beklenmedik bir şekilde başına bunlar gelince de aslında mutlu oluyorlar. Belki de bu yüzden kendimi bu pisliğe veremiyorum. Her neyse, seninle konuşmak istediğim başka bir konu var. Ferguson seninle konuşmamı rica etti.
Nedir? Washington'da bizim sistemimizle çok benzer bir çalışma yürüten devlet başkanı Cazalet'le yakın bir iş ilişkisi içerisindeyiz. Bu sistemin adı Bodrum ve çok iyi dostumuz olan Blake Johnson tarafından yürütülüyor. Yarın savunma bakanıyla NATO konferansı için Londra'ya geliyor.
Biz de pek çok şeyi onlarla ortaklaşa yapıyoruz. Ferguson senin hikayeni Johnson'a ve onun aracılığıyla da başkanı anlatmamızı kabul eder misin diye soruyor. Kesinlikle çok gizli olarak yapılacak.
Asla. Gayet açık bir şekilde kimliğimin saklanacağı garantilenirse bu tehlikeyi göze alacağımı belirtmiştim. General Charles Ferguson da bana bu konuda söz vermişti. Sözünde durmak gibi ahlaki bir zorunluluğu var.
Buna bir itirazı yok.
O zaman bu kadar.
Nasıl istersen.
Kurbski saat 10'da oradan ayrıldı. Çavuş Doyle'ın bırakma teklifini reddetti ve yavaş adımlarla Holland Park'tan geçerek ana caddeye yürüdü. Issız bir sokağın sonunda durup Bunin'i aradı.
Bu Blake Johnson işiyle alakalı başka bir şey duydun mu?
Biraz. Lushkov beni içki içmeye davet etti. Çok heyecanlıydı. Görünüşe göre Berkeley Dağı'nda milyonerlerin jetlerine hizmet veren bir özel havaalanıyla anlaşmaya varmışız. Alan Londra'nın 1,5 kilometre kadar ilerisinde, kentte. Lushkov istediği her yere gidebilecek bir falcon tutmayı başardı.
Amacı ne?
Ben de onu anlatacağım. Bu konuda çok çalışmış. Geçen seneki Johnson ile ilgili girişimlerini biraz daha anlattı. Söylediğine göre hatası ayak takımından bir gangstere güvenip sözleşme için ciddi paralar ödemesiymiş. Lushkov bana bunları anlatırken çok sarhoştu. Görünüşe göre bu gangster de işi ikinci sınıf tetikçilere ucuza yüklemiş. Onların karşısına da eski IRA mensubu, şimdi Ferguson'a çalışan Dillon ile Salter çıkmış. O da Ferguson için çalışıyor.
Peki bu işte hiç kan dökülmüş mü?
Anladığım kadarıyla bu adamlara biraz hasar verilmiş. Dillon'un kulak vurmak gibi bir alışkanlığı olduğunu söyledi.
Acaba Oleg ile Petrovic'in neyle karşı karşıya olduklarından haberleri var mı?
Galiba her şey yolunda giderse hiçbir karşılık beklemeyeceklerdir. Her şeyin mümkün olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kamuya açık telefon için ortalıkta aranmaya ihtiyaç yok. Cebinde seni dünyanın öbür ucuna bağlayabilecek bir telefon var. Ayrıca Amerika Büyükelçiliğindeki Mius'ta kahvaltı yapmayı bekleyen bir adamın Londra sokaklarında kafasına şiddetle vurup paket edip 1,5 kilometre ötedeki kente götürebilir. Onu bekleyen Falcon'la 5 saatte Moskova'ya uçabilirsin.
Anladım. Senin bu zavallı pislik için eğlence anlayışın bu mu Yuri?
Bunun Amerika versiyonuna olağanüstü icra deniyor. Şanssız bir pisliği zarar vermeyecek kadar medeni bir şekilde bir ülkeden uçakla alıp birilerini senin adına işkence edebileceği bir diğer ülkeye götürüyorsun.
Bunda onur duyulacak bir şey yok.
Falcon'a Moskova'da yakıt ikmali yapıp Sibirya, Gorki karakoluna, Tanrı'nın yarattığı son yere götürmekte de onur duyulacak bir şey yok.
Kurbski, tamam, ne demek istediğini yeterince açık anlattın. Eğer bir savunma avukatına ihtiyacım olursa o sen olursun Yuri dedi.
Yuri sen iyi misin Alex? Sesin gergin geliyor dedi.
Neden gergin olayım ki? Yarın görüşürüz. Öğle saatlerinde bana bakın.
Ana caddeye yürürken aklından konuştukları geçiyordu. Bir siyah taksi durdurdu. Holland Park'a gitmek yerine Amerikan Büyükelçiliği'nin olduğu Grosvenor Meydanı'na gitmek istediğini söyledi. Siyah taksinin arkasında ışığı yakıp A'dan Z'ye Londra rehberini açtı. Grosvenor Meydanı'ndan geçen Güney Audley Sokağı'nın Peel Mews'u buldu. Rehberi çantasına koydu, ışığı kapatıp öylece oturdu. Düşündü. Boris Lushkov kendini bir şey sanmış, Başkan Jake Cazalet'in kişisel güvenlik danışmanını kaçırmak gibi saçma bir fikre kapılmıştı. Çılgın bir maceraydı ama yine de Bunin'in de dediği gibi birkaç saat içinde bu kadar fazla şeyin başarılabileceği bugünün modern dünyasında bu da fazlasıyla mümkündü. Ama bu kirli bir işti. Casusların ve suikastçıların karanlık dünyasında böyle şeyler beklenirdi ve soruşturmalar da beraberinde gelirdi. Johnson gibi başkana bu kadar yakın bir adam vakıf olabileceği inanılmaz miktardaki bilgiyi alabilmek için en korkunç işkencelere maruz bırakılırdı. Ama acaba sonuçlar ne olurdu? Taksi şoförüne onu meydanın diğer tarafında General Eisenhower'ın heykeli önünde bırakmasını söyledi. Taksi uzaklaşınca döndü, binayı terörist saldırısına karşı koruma amaçlı tasarlanmış büyük beton plakaların farkında meydanın diğer tarafına yürüdü. Güney Audley sokağına girdi. Peel Muse biraz daha ileride solda kalıyordu. Bir an durdu. Hafif yağmur başladı. Etrafına bakındı. Her şeyi hafızasına kazıdı. Güzel binalar, Georgian, Victoria, birkaç harika mağaza. Arabalar vınlayarak geçerken etrafta fazla yürüyen yokken yağmur altında Mayfair gecesi. Bir yerde rüya gibiydi. Yoksa sadece o mu böyle düşünüyordu? Park Lane'e dönene kadar durmaksızın devam etti. Dorchester Oteli buldu. Otel epey kalabalıktı. Gece görevlileri vardiyasına başlamıştı. Şemsiyeler hazırda bekletiliyor, arabalar girip çıkıyordu. Diğer yanda Hyde Park'ın karanlığı vardı. Trafik uzun şeritler halinde akıyordu. Ne kadar büyüleyici bir şehirdi. Hala komünist Moskova'dan 17 yaşında geldiği harikalar diyarıydı. Hala muhtemelen dünyadaki en güzel şehirdi ve orada dururken aniden Boris Lushkov'un Blake Johnson'a yapmak istediği şeyin olmasını istemediğini fark etti ve neden olduğunu biliyordu. Bunin'in Gorki Karakolu'na devam edeceğini söylediği uçuşun düşüncesi onu çileden çıkarmıştı. Evet, kız kardeşiyle ilgili bu lanet olay vardı ve 16 yıldır orada çürüyordu. Elbette ona özgürlüğünü kazandırmak umuduyla çıktığı yola devam etmek zorundaydı. Ama böyle bir yerin soğuk ve çaresizliğine bir başkasını göndermek hazır olmadığı bir şeydi. Bir şekilde bu onun kendi savaşıydı ve önemli olan buydu. Döndü ve yan sokakta duran taksi sırasına ilerledi. Saat 11'de yatağa girmeden önce Roper'ı Ferguson aradı. Krupski ile Blake Johnson konusu nasıl gitti? Çok katı davrandı. Kimliğini koruyacağına yemin ettiğini söyledi. Ona söz verdiğini ve bundan başka söylenecek bir şey olmadığını söyledi. Pekala, pes ediyorum. Ancak ilginç bir şey oldu. Krupski'ye daha önce Basayev'i tanıyıp tanımadığını sorduğumda Rus ordusunda herkesin onu tanıdığını söylemişti. Ama bu akşam yine geldi. Bundan daha fazlası olduğunu söyledi.
Öyle mi dedi gerçekten?
Aslında ben zaten olduğundan şüphelenmiştim. İnternette biraz araştırma yaptım.
Anlat bakalım.
Roper anlattı. Bitirdiğinde Ferguson,
ne hikaye ama. Tanrım, eğer o domuz Basaya bunu benim emrimdeki birliklerden birine yapsaydı, onun mümkün olan her şekilde kabusu olur, sonunda da köpek gibi öldürürdüm dedi.
Roper, aslına bakarsan Kurski'nin onu kendi elleriyle öldürmek için muhteşem bir sebebi var dedi.
Kendisi mi? Hikayesiyle mi? Tanrı aşkına Giles, Kurski'nin bu kadar önemsediği kimlik saklama işi böyle bir şeye bulaştığı an uçar gider.
Pekala, ne demek istediğini anladım.
Git de iyi bir uyku çek.
Gitti ve Roper acıdan kıvranarak büyük bir kadeh viski alıp içti. Uyku mu dedi, kimin ihtiyacı var ki? Chamber Court'ta Krupski diyafona konuşup kumandayla içeri girdi ve bahçeden geçti. Serada ışıklar açıktı. Katya açık kapıda duruyordu ve Svetlana içeride hasır tahtına kurulmuştu.
''İşte geldin'' dedi Katya. ''Gel de bize katıl, çay içiyoruz.''
Yanlarına gitti, paltosunu çıkardı ve ıslak paltoyu silkeledi. Svetlana'yı alnından öptü ve bir an Katya'nın elini tuttu.
''Nasılsın tatlım?'' dedi Svetlana. ''Çok hasta görünüyorsun.''
Güldü ve Katya'ya dönüp, ''Lütfen onu hasta görünmem gerektiğine ikna eder misin?'' dedi. Bir bardak çay verildi. ''Katya, neler yaptın? Güvenli yeri ziyaret ettin mi? Roper nasıldı?'' dedi.
''Ah, ajanların dünyası. Çeçen General Şadit Basayev ve şoförünün vurulmasıyla fazla yoğun.''
''Bugün tüm haber programlarının başlıca gündem maddesi oldu.''
''Korkunç bir adam'' diye yorum yaptı Svetlana. ''Eylemlerinin çoğu ağza bile alınmaz.''
''Onu tanıyor muydun?'' diye sordu Katya.
''En tanınmış Çeçen generallerinden biri ve evrensel olarak adı kötüye çıkmış biri.'' ''Evet, onu tanıyordum'' dedi Krupski. ''Senelerdir cezadan kaçan alçak adamın teki ve bana göre nihayet hak ettiği sonu buldu.''
''Ayağa kalktı. Çok yorgunum. Yatsam iyi olur. Tanrı ikinizi de kutsasın.''
O gittikten sonra Svetlana, onun için endişeleniyorum. Ruhunu sıkan bir şeyler var. Bu işleri iyi bilirim dedi.
Aklı çok yoğun, baş etmesi gereken çok şey var dedi Katya ve Svetlana'yı iki yanağından öptü.
Hadi şimdi git yat ve iyi uyu.
Geçmişindeki şeyler, savaş yılları. Böyle şeyler omuzlarına ağır geliyordur. Bugün Çeçenistan'daki savaşla ilgili gösterdikleri eski görüntüler, o korkunç Basayev. Alexander da o zamanların bir parçasıydı. Bastonunu alıp ayağa kalktı. Sabah görüşmek üzere.
Dışarı çıktı. Katya ise orada oturmuş düşünüyordu. Bilgisayarını buldu, dizlerinin üzerine koydu ve Alexander Kurbski'yi arattı. Ortada gizli olan hiçbir şey yoktu. Sadece muhteşem bir yazarın kariyeri ve askerlik geçmişi, madalyaları ve nişanları. Çok fazla vardı. Ona yavaş yavaş aşık olmaya başladığının farkına vararak gururlandı. Açıklamaları okumaya başladı. 1995'te Kuba yaylasında adamlarıyla atlayış yapan subay ve sadece iki kişinin kurtulduğu operasyonun detayları gözüne çarptı. Hedef Şadit Basayev'di. Bilgisayarı kapadı. Kalbi hızla çarpıyordu. Büfeye gidip vodka doldurdu ve neredeyse boğuluyordu. Tüm sezgileri bilmek istemediği şeyi doğruluyordu.
15. ayrımın sonu. Sayfa 229.